Ayrım 3.
Sayfa 35. Ve yeni bir gerçek çıktı ortaya. Sedat. Sonraları Sedat'ın başına da türlü aksiliğin Ülke'yi sevdiği için geldiği çalınacaktı Şirin'in kulağına. Bir Feride vardı Ülke ile Şirin'i eş seven. Daha doğrusu Feride için Ülke Şirin, Şirin Ülke demekti. Feride'ye güvenilebilirdi. Sedat. Şevkat. Kadının derin ve içten yasını sezen, anlayıp kabul eden, suçluluğunu yüreğin sessiz diliyle bağışlayan tek kişi vardı. Yaslı dul yerine cıvıl cıvıl anne olmak istiyordu, haklıydı elbette. Sedat. Birlikteyken sunduğu sözsüz destek, kadının bulunmadığı ortamlarda suçlayıcı yorumları bozguna uğratan kesin savunulara dönüşüyordu. Seziyordu kadın, biliyordu. Kendisine biçilen role çıkmadığı için fikir çevresi ona içerlemişti. Sedat onlardan 10 yaş büyüktü. Yaşının ve siyasi fikir deneyiminin sağladığı ağırlığı Feride'yi kollamak için kullanıyordu. Kendine has manyetizmasıyla kadını ve Şirin'i ışıltılı bir enerji alanı gibi çevrelemişti. İçten ve babacan ilgiyle canlı davranışları bunaltmayan bir yoğunluk sergilerdi. Sedat kadın ve çocuk birlikteyken çocuğun öz babasının yanında erişilmeyen bir tümlenmeye kavuşuyorlardı. Neşeliydi, dosttu, yorulmak bilmezdi. Yakışıklıydı, çok erkeksiydi görünümü. Vücudunun hoş bir karanlığı vardı. Feride ona bakmalara doyamıyordu. Sonra elleri, güçlü ve güzeldi. Konuşurken ne de güzel kullanırdı onları. Duruşuna, sesine yakıştırırdı adeleli, kemikli, oranları uyumlu, çalışkan erkek ellerini. Hayır, dokunmak istemiyordu Feride. Seyretmek yetiyordu. Adamın yoğunluğundaki çekiciliğe kapılmıştı. Bu hemen olmadı. Ferhat'ın ölümünün üstünden aşağı yukarı 2 yıl geçmiş, Feride ağır bir yaz töreni gibi seriden arzulama, anımsama sürecinden biraz kendini alabilmişti. Durgun zaman yeniden küçük yaprak kımıltılarıyla devinmeye başlamıştı. Son 2 yıl zihninde ateşli bir hastalığın anıları gibi bulanıktı.
Hazırım abla. Kocasını faşistler katletmiş olay değer, memleketin kaderiyle kişisel ağlatıyı herhalde ilişkilendirir, bu koşutlukla avunur, kim bilir belki başlarına gelen felakette ezinçli bir doyum bile duyabilirdi. Oysa şimdi yadırgı bir hastalığa yakalanmış gibi ayrı ve farklıydı dost bildiklerinden. Bu hastalığın nekaatinde bir gün başını kaldırdı ve 2 yıldır yanında bulunmasına alıştığı adamı gördü. Gövdesinin o hoş kalınlığını. Sedat'ın bunca zamandır kendisini beklediğini anladı ve gururlandı. Belki de hayatında ilk kez. Sedat gözde bir bekardı. Ama Ferhat gibi hovarda meşrep değildi. Ferhat'ın kimya, Feride'nin edebiyat okuttuğu lisede biyoloji öğretmeniydi. Kadın meslektaşlarıyla ilişkileri hep sıcaksa da araya belli bir saygı mesafesi yerleştirirdi, özendi. Feride belki de yetişkinliğe ulaşalı ilk kez güven duyuyordu. Sedat onu asla terk etmeyecekti. ''Niye beni seçtin?'' diye sormuştu bir gün Feride. ''Alçak gönüllü ve içtensin, göründüğün gibisin.'' dedi adam. ''Masumsun.'' diye ekledi. Yorgun bir gülümseyişle. ''Sana güvenebilirim.'' Feride adamın gözlerine baktı. Orada Ferhat'ın gözlerindeki ısırıcı arzu alazını bulamadı. Garip bir durgunluk vardı Sedat'ın bakışlarında. Buzlu camın ardında kalmıştı alev. Aldırmadı. Erkeğin baskın arzusu Feride'yi ürkütürdü. Varlığının derinine itilmiş korkuları kıpırdatır, kendisini yakalanınca zincire vurulacak bir av gibi hissetmesine yol açardı. Böylesi iyiydi. Çok daha iyi. Zamanla her şey yoluna girerdi. Sedat farklı bir erkekti. Geriye bakınca Ferhat'ın nasıl biri olduğunu kestiremiyordu. Bütün belirsizlikler gibi acı veren bir belirsizlikti bu. Ferhat biçilmiş rollerden mi ibaretti? Hayır. Biçkiye, desene sığmayan tutkusu vardı. Sonra Şirin'e sevgisi. Biraz yukarıdan, araya mesafeler koyan ama içten ve gönençli sevgisi. Tutku bütün rolleri yırtıyor ve kalıbına gireceği bir desen bulamadığından hoyratça oraya buraya çarpıyordu. Ferhat'ın yoğunluğunu yaratan arzuydu. Hayata karşı kösnül bir özlem beslerdi. Hiçbir zaman tümüyle gerçekleştiremediği yaşama tutkusu. Hep yarım, hep kırık, hep suçlu. Kapıp koyuvermezdi kendini hazzın hiçbir türüne. Aşırı sıcaklık gibiydi Ferhat. Geçici bir soluk. Ve sonra birden alevin ardında bıraktığı hoşluğu fark edebilirdi kişi. Baştan beri sezinlemişti bunu Feride ve boşluğun dayatacağı düş kırıklığını. Ürpermişti. Ferhat kırık arzularıyla o bol kaftanın içine çekilirdi. Büyük evlat, aile reisi, koca. Ve Feride dışarıda kalırdı. Sezinlemişti. Ama ne çare, arzunun sıcağı aldatıyordu insanı. Kadını, erkeği. Sedat Feride'nin dikkatini ilk kez yıllar önce çekmişti. Sonradan üzerinde durulmamış bir iletişim anı. "Adımdan utanıyorum," diyivermişti Feride. Kendi de şaşırmıştı dediğini. Dahası ilk kez bilincine varmıştı kimliğine yönelik bu sevgisizliğin. Sedat'ta insanların küçük sırlarını ağızlarından kaçırmalarını kolaylaştıran bir tılsım vardı. "Neden?" diye sordu. Sesi ne ilgisizdi, ne fazla meraklı. Annemin bana hamileyken Çalıkuşu romanını okuması, bunca etkilenmesi, gereksiz, abartılı bir duygusallık. Bence Feride çok güzel bir isim. Kulağa hoş geliyor. Ayrıca çağrışımları da çok hoş. Feride bu yanıtı beklemiyordu. Bir kez daha şaşırdı. Uç noktada umabileceği, eski kuşağın duygusallıklarının hoş görülebileceği doğrultusundan bir yorumdu. Ve ancak zıt düşünceyle karşılaşma anında gereksiz, abartılı duygusallık kavramının kendisine değil, kocasına, Ferhat'a ait olduğunu fark etti. Sevimsiz bir farkındalıktı bu. Sedat, duygular, romantizm, Reşat Nuri Güntekin, Türk romanı, kadın hakları ve sosyalizmin hepsine birden değinen, değinme noktalarında derin çağrışımlar uyandıran küçük bir söylev veriyordu. Edebiyatı kendi alanı aslanan Feride afallamıştı. Feridelerimizi yitiriyoruz. Oysa onlar bizim toprağımızda henüz bu yüzyılda boy atmaya başlamışlardı. Onlara duyduğumuz saygıdan vazgeçerek, özlemi bastırarak yanlış yapıyoruz. Devrimci hareketi maalesef başarısızlığa uğratacak sebeplerden biri de bu olacak, diyerek başlamıştı sözlerine. Feride Sedat'ın kurduğu düşünce ve söz mimarisine hayran kalmıştı ve sözlerine eşlik eden ellerine. Sedat'ın ana fikri, romantizmin insan soyu için neredeyse biyolojik bir ihtiyaç olduğuydu. Yaşamak için organizmanın işleyişi ve beslenme yeterli değildi. Işık, ses ve dokunma uyarısına muhtaçtı memeliler. Ve insan soyunun bunlara ek olarak hayal gücüyle harmanlanmış duyguya gereksinimi vardı. Çocuksu diye hor görülen duygulardan ve durumlardan onları reddederek değil, kabul edip olgunlaştırarak büyünülebileceğini ileri sürüyordu. Bu aşamalar kişiler içinde, toplumlar ve siyasi akımlar içinde, edebiyat içinde geçerliydi. Edebiyat yapıtları yalnızca yazarlarının değil, bir halkın ortak bilinçaltını da yansıtırdı. O bilinçaltını tanımak, onunla ilişki kurmak gerekliydi. Reddetmek ancak bireyin ve halkın yaşam akışında onarılması zor kopuşlara sebep olurdu. Feride o gece Ferhat'a Sedat'ın görüşlerini aktardı. Garip bir heyecan yaratmıştı kadında adamın düşünceleri ve sözleri. Fiziksel bir heyecan. Konuşmak isteyip bir türlü söyleyemediği şeyleri somutlaştırmıştı Sedat. Feride sözcükleri mi bulamıyordu, ortamı mı? Ferhat omuz silkti. "Fazla soyut şeyler bunlar," dedi. Sevişmek istiyordu. Feride'nin eti kocasına karşı kıpırtısızdı. Sözlerle alevlenen, etsel olmayan bir başka şehvet mi vardı? Yıllar sonra Sedat'ın kadınla çocuğu yüzme havuzuna götürdüğü bir gün bu eski anı düştü aklına. Adama duyduğu ani ve yoğun hayranlığı anımsadı. Sedat'ın mayolu gövdesine baktı. Gönendi. Nasıl yakışıklıydı. Ferhat'ın güç fışkıran kasları yanında kendini hep biraz ezik hissetmişti. Sedat öyle değildi. Boylu poslu, erkek güzeli, alımlı duruşunda Feride'nin gövdesini belli belirsiz çağrıştıran yumuşak, yuvarlak çizgiler geziniyordu sanki. Bazen. Feride kendini şaşırtan bir şey yaptı. Sedat'ın baldırına bir şaplak attı. Sedat irkilmişti ama kadının gülüşü öyle çocuksu bir neşeyle doluydu ki tepki vermedi. Feride o anda, neredeyse bir tarih önce, üniversite öğrencilerinin hayatları ders çalışmak, sinemaya gitmek, parasızlık çekmek, gençlik acılarına yanmaktan ibaret olduğu çok eski dönemlerde, bir fakülte gezisinde, bir yurt penceresinden gördüğü sisli İstanbul görünümünü anımsadı. Anı geldiği gibi süratle gitti. Kadın mutluydu. Onunla yaşıtmış gibi oynayan bu kocaman adamdan çocuk da hoşnuttu. Kendiliğinden oluşmuş bir üçlü ortam. Aileye hem benzeyen, hem benzemeyen. Ferhat öleli beri Feride Şirin'le birlikte büyük ailenin iyice ıssızlaşmış, nesilsiz evine sık sık gidiyordu. Yaşlı karı kocadan, yaslı ana babadan, başkası kalmamıştı ortada. Ferhat hayattayken imkansız olan kaynaşma gerçekleşmişti. Kayınbaba, kayınana ve gelin arasında. Feride bu acılı insanları, onlar torunlarını sahiden evlat bilmiş, bu garip kadını sevmeyi öğrenmişlerdi. Ev yalnız sessiz değil, ışıksızdı da. Şirin orayı sevmiyordu. Babaannesinin örtüler arasındaki buruşuk, ıslak yüzünü, sözcükler mırıldanan, anlamıyordu çocuk dua deniyordu onlara. Kıpırtılı dudaklarını, göğsünden yayılan tuhaf kokuyu, gül suyuydu adı, sevmiyordu. Sevmiyordu çünkü ona diğer çocuklardan farkını hatırlatıyordu bütün bunlar. Duvarda yan yana asılı o iki fotoğraf. Babası ve anımsamakta zorlandığı diğer yüz. Annesi. Feride ve Sedat'la birlikteyken yaşıtlarından farklı değildi. Çocukluğun katıksız bencilliğiyle bu yeni beraberliğe yöneliyordu. Feride ise Şirin'in gerçekten, kendi gerçeğinden kopup büyümesini istemiyordu. Biraz da bu nedenle ayağını çekmiyordu kaynata evinden. Ferhat'ın katli, büyük ailenin gelenekçi görüntüsünün sürmesini sağlayan hassas dengeleri darbelemişti. Bütün konuşulmazlıklar, ödün vermez sınırlar olup dikilivermişti. Evlatlar, yeğenler arasındaki siyasi fikir ayrılıklarının yok sayılması mümkün değildi artık. Her görüşten insan vardı büyük ailenin üyeleri arasında. Konuşulmayanlar gene öylece konuşulmadan duruyordu. Ama sudan sebeplerle kopan büyük kavgalar, gereksiz hırçınlıklar ve alınganlıklarla sarsılıp duruyordu aile. Ölüyle ilgili dini vecibeler biter bitmez, hatta bitmeden belirmeye başlamıştı sınırlar, savunma ve saldırı hatları. Cenazeden henüz dönülmüştü. Ferhat'ın kardeşleri mutfakta neredeyse birbirlerinin boğazına sarılacaklardı. Ağabeyimin ölümünde bile cimrilikten, istifçilikten vazgeçemez misin be adam diye gürlüyordu banka memuru. Kendi ananı babanı kazıklamaktan utanmıyor musun? Seni gidi dinsiz imansız, senin için fesat. Ölünün kemikleri bile soğumadan küfür edersin. Allahsız, kitapsız, çekil karşımdan. Sorun ölünün helvası için gerekli irmik ve şekerdi. Doğal ki malzemeyi bakkaliye işleten kardeş sağlamış, bankada çalışansa miktarları az bulmuştu. Olup biteni algıladığı kuşkulu yaslı ana ile tepkileri donmuş Feride'nin dışındaki tüm kadınlar seyirtip kadın işine karışan erkekleri hemencecik mutfaktan uzaklaştırdılar. Erkeklerin üzüntüden ne söylediklerini bilmedikleri konusunda ağız birliği yapıp patlamayı örtbas ettiler. Ve tabii edemediler. Kavganın siyasi bir yönü vardı. Siyasi çekişme yıllardır birikmiş kişisel ve örtük kırgınlıkların vuruştuğu bir maskeli silahşörler sahnesiydi belki de. Bu ortamda yaslı ana baba iyice çekik kalmışlardı bir köşede. Oğullarının acısı ve artık konuşulması imkansız, bastırla bastırla sıkıca bohçalanmış eski püskülere andıran örtük mevzularıyla birlikte. İşte o zaman bu küslük sevmeyen kentli gelin, torunlarını gerçekten ana gibi bağrına basmış bu tuhaf kız, oğullarının ilk evliliğini yıkmaya kalkmış fettan kadın olmaktan çıktı. İlk gelinlerini de hiç sevmezlerdi ya. Pek çözemedikleri ama sahiciliğinden kuşku duymadıkları bir masumiyete büründü. Feride el kızı değildi artık. Kente savrulalı beri anlamadıkları bir hayatı süreklenmiş ve artık anlayabilme şansını hepten yitirmiş bu iki yaşlı, her türlü çıkar beklentisinin ötesine geçmiş trajik kahramanlar gibi duruyordu Feride'nin algılayışında. Doğdukları kadim topraktan sürüp taşıdıkları bir dayanıklılıkla karşı koyuyorlardı büyük acıya ve aralarındaki sessiz ve sözsüz mevzulara. Feride onlara saygı duyuyordu. Duvardaki kadın fotoğrafına gözü iliştikçe bir zamanlar kapıldığı ve sözlendiremediği o tedirginliğe sürüklenmiyordu artık. Ferhat, Şirin'in annesi ölmeden önce terk etmişti Feride'yi. Kim bilir kaçıncı terk edişti bu. İlişkilerine noktalı virgül koyabilmesini kolaylaştırmak içindi. Feride ile tensel ilişkisini sonuna dek götürememesi. Farkındaydı Feride. Peki bütün bu sürede Ferhat karısıyla sevişiyor muydu? Belki arada sırada. Soramıyordu. Ferhat ise konuya değinmiyordu bile. Evliliğim bitti diyordu da başka şey söylemiyordu. Nerede gerçekleşmişti bu bitiş? Mahkemede olmadığı kesindi. Ferhat'ın zihninde mi? Dileğinde mi? Belki de yatakta. Hiç görmemiş, tanımamıştı Ferhat'ın karısını. Gene de genç kadının uğradığı kaza ile temellerinden sarsıldı. Geceler boyunca uykusuz döşekler kimliğini emdi durdu. Mezarda yatan kadını düşündükçe onunla özdeşleşti. Onun da tıpkı kendisi gibi Ferhat'ı beklediğini, sevdiğini, istediğini, terk edildiğini, küçük bir iç denizi dolduracak kadar gözyaşı döktüğünü yeni anlıyordu. Anladıkça ruhu çözülüyor, varlığı mezarda eriyen kadının parçacıklarına karışıp daralıyordu. Kas katı gövdesi kalıyordu geriye. O, Feride, ölü kadınla aynıydı. Ve öbürü, erkek, yani Ferhat, ikisinin de katili, günün birinde sigarasını tüttürerek bir başka kadına yürüyecekti. Feride'nin ölü bedenini Şirin'in okşayan küçücük elleri, kucağına sokulan minicik bedeni canlandırmıştı. Yosun kokulu bir balıkçı meyhanesinde. Şimdi o yaz ve o gece çok uzaktaydı. Feride'nin ölü kadınla özdeşleştiği ancak Ferhat ölünce tümüyle tükendi. Kocasını geri almıştı, ölü kadın. Çocuksa Feride'de kalmıştı. Özdeşmişlerdi. Bunları, sözcükleri bulabildiğince Sedat'a aktardı. Sedat iyi bir dinleyiciydi. Şirin'in annesiyle ilgili bulanık kaderlerini kendi annesiyle paylaşmak istemişti vaktiyle Feride. Ama hayır. Anne kesin tavrını koymuştu. Kızının tutkusunu anlamak, bilmek, hissetmek istememişti. Yıllar boyunca kapalı kaldığı genç gövdeden taşmaya, coşmaya muhtaç o yakıcı tutkuya dokunmayı bile reddetmişti. Evli bir adama aşık olmak yanlıştı. Bunu bildi, bunu söyledi annesi. Evli bir adamın bir genç kızı baştan çıkarması yanlıştı. Ferhat'ı hiçbir zaman sevmemişti annesi. Sedat'ı tanısaydı severdi, onaylardı. Belki de haklıydı ama kızını onca ihtiyaç duyduğu anaçlıktan yoksun bırakmıştı. Feride gecikmiş şefkati şimdi Sedat'ta buluyordu. Sevme arzusu. Kadınla çocuğun birlikte sık ziyaret ettikleri yaşlı bir ev daha vardı. Yaslı büyük baba, büyük anne evinden başka. Sedat'ın annesiyle büyük annesinin eviydi burası. Feride'ye artık kapanmış olan kendi aile ocağını anımsatıyordu. Tavırlar, sesler, renkler, gölgeler. Radyodaki yurt haberlerinin hala süren başat önemi. Burada ısınıyordu. Duvarda Sedat'ın ölmüş babası üzgün bir yüzle green traklıkların arasından bakıyordu. Albay üniforması için fazla hüzünlüydü. Feride çok daha sonra albayın bir Kürt beyinin oğlu olduğunu, amcalar babasını katlettiğinde 11 yaşındaki çocuğun ruhunun öldüğünü, kimsesiz, topraksız, dilsiz yıllardan sonra bilinmez serüvenler sonucu Erzincan Askeri Ortaokulu'nda yeniden doğduğunu ve sonraki hayatının bu okulun devamından ibaret olduğunu öğrenecekti. Sedat'ın baba tarafından hiç akrabası yoktu. Katil amcaların elinde kalmış yitik topraklarla birlikte akrabalıklardan da vazgeçilmişti. Doğum, ölüm dengesi, ölümden yana eğilmiş bu evde daha ağır bir havayla karşılaşmayı beklemişti Feride. Öyle değildi. Feride'nin babasının buruk mizahı ve annesinin hüznüyle soluk alıp veren ana baba ocağından daha az kederliydi burası. Biri 60'larını, öbürü 80'lerini süren bu iki dul neşeli bile sayılabilirlerdi. Yürek vurgunları, evlat acısı ve kanser ameliyatlarıyla hırpalanmış ihtiyar gövdesiyle eğlenebiliyordu 10 yıl önce oğlunu yitirmiş büyük hanım. Onda Feride'ye babasını anımsatan bir mizah duygusu vardı. Çocuklukta, gençlikte yaşanan yıkıntılı göç, ya sürgüt hüzün ya direngen alaycılık doğuruyordu. Feride'nin Rumeli'li annesinde hüznün incinebilirliğini, vaktiyle Rus işgalinden kaçmış Karadenizli babasında mizahın dayanıklılığını yaratmıştı. Sedat'ın anneannesini ise yıkımlara, dirençli bir anıt gibiydi. Girit katliamından sağ çıkıp fırtınalı Ege'yi fındık kabuğu tekneyle aşarak ta Bursa'ya ulaşabilmişti genç kızlığında. Sonra evlenmişti. Çanakkale şehidi çiçeği burnunda güveyinden iki madalya miras kalmıştı gencecik dulluğuna, karnındaki ikizler. Kısa sürmüş kadınlığının yadigarları. Yaşlı kemiklerine nüfuz etmiş tarihi, hayatın diğer acılı yüküyle birlikte alçak gönüllü ve buruk bir algısamayla ad taşıyordu. Feride evdeki iyimserliğin büyük ölçüde müzmin bekar oğlunun nihayet bir kadına yönelmesine bağlı olduğunu kestiremezdi. Yaşlı kadınların durgun yaşantısında bir büyük heyecan belirmişti. Nicedir özlenen gerçekleşecek miydi? Feride'nin dulluğu biraz keyfe kederdi ama ne yapalım? Kim dul değildir ki? Kader. Şirin'in varlığı. Ne yapalım? Memleketin cilveleri. Tanrı Sedat'ı korusundu. Zavallı Şirincik bir feci bir ölümle yitirmişti babasını. Feride burada, Ferhat'ın Çorum Alaca'nın köylüklerinden kopmuş ailesiyle kapıldığı suçluluktan ve bulanıklıktan uzaktı. Yoksul akrabalar ve bozkırda yiten kıraç topraklar arasında dağılmıyordu mazi burada. Açıktı, belliydi. Maziye karşı takınılacak tavır da öyleydi. Belliydi, tıpkı kendi anne baba ocağındaki gibi. Mazide büyük babalar zabit üniformalarını giyip yıkılan ve sonra yeniden kurulan ülke için ölmeye gitmişlerdi, hiç yakınmadan. Bitimsiz cephelerden dönmedi kimi. Büyük anneler ise o zaman taze kadınlardı. Yokluk ve hasretle yıkık kentlerde kaldılar. Teslimiyeti reddeden bir sabırla çocuklarının açlıktan ölmemesi için direndiler. Sedat'ı götürmeye gelen 12 Mart işkencecilerinin karşısına aynı sabırla dikilmişti büyük hanım. 70'lerini sürüyordu o zaman. Yaralı küçük bedenini, damar tıkanıklıkları ve neşter izlerinde sessizce taşıdığı tarihle birlikte işte tam şuraya, sokak kapısının önüne gelmiş, "Torunumu teslim ettiğim gibi geri isterim," demişti. Ağzı burnu yerinde, vücudu tas tamam. Önlerine bakmışlardı gelenler. Sedat döndüğünde tüm vücudu çürük içindeydi. Memleket yaralıydı, belalıydı, kusurluydu. Ama ona sahip çıkılırdı. İnsan bu evlerde, cumhuriyetin tam göbeğinde dururdu. Ne tepesinde ne de çizgileri bulanıklaşan kıyılarında. Feride bu çözümlemeyi o zaman yapamazdı elbette. Günün getirdiği kimi kararlı, kimi kararsız heyecanlar, geçmişi ve geleceğe açılabilecek düşünce kanallarını iptal etmişti. Bu belki herkes için böyleydi. Bildiği iki evi, Ferhat'ın ve Sedat'ın ana baba ocağını peş peşe ziyaret etmekte, hac görevini yerine getirmiş mümin gibi bir ruh hazdı, bir tümlenme bulduydu. Bu tümleniş Sedat'a yöneliyordu, içten bir sevme arzusuyla.